Ayrım 25.
Vücudundan tatlı kokular yayılıyor ve beni sarhoş ediyordu. Benimle bir zaman bol oynadıktan, aklımı dağıttıktan ve beni karaya vurmuş bir ahtapota çevirdikten sonra eğilip birkaç çizik gösterdi. Bunu da görüyor musun aşikim Nasra Costa? Ben ise sadece mimilerini görüyordum onun. Evet büyük hanımefendi, evet diyordum. Ama başka bir şey gördüğüm yoktu. Beni tutulmuş gibi iki büklüm kalktı. Bana baktı, gülümsedi. Niçin öyle kamburlaşıverdin Aşikimo? Dün gece şarkı söyleyerek konağımın önünden geçerken yaptığın gibi kaldır olayan çocuğunu. Ama nasıl kaldırsın bu herif? Kardeşlerin pantolonunun düğmeleri fırlayacak gibi. Önlüğüm havaya kalkmış. Utanarak, büyük hanımefendi, affedersin, helaya gidebilir miyim diyorum. Niyetini anladı ve gülümsedi. Çapkın gözleriyle beni süzdü. Ve titrek bir sesle, helada ne yapacaksın? Ne yapacaksan burada yap Levent'im. Bir el hareketiyle elbisesini çözdü, iki ucundan tutup açtı. Gözlerim kamaştı. Dinleyenler ooo diye bağırışıyorlardı. Nikolis, kesin be dedi. Sustular. Nasra Costa devam etti. Nora kızanlar, hiç çıplak kadın heykeli gördünüz mü? İzninizle işte öyleydi. Mevla Hanım'ın vücudu hatta daha güzeldi. Ve pembe eti içindeki ateşle dalgalanıyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum ki, gel aşıkımı gel, Ela al beni, o bıçağını öldür beni, çırpınayım. Ama ayaklarım yere yapışmıştı, dizlerim titriyordu, bacaklarını ayırıp divanın üzerine eğildi. Gel, gel efendim gel diye mırıldandı. Bir an için üşündüm. Re. Costa yürü, kendinden geç, mahvol, korkup kaçarsan bir ömür boyu yanarsın, yakalanırsın bir kere. Göz açıp kapağını üzerine atlıyordum. Yürü sayıdan alsın beni. Yaralı hayvan gibi yiyordu. Başını kaldırıp beni ısırdı. Fırın gibiydi. Dinleyenlerden birkaçı aman diyerek dişlerini gıcırdattılar. Biri boğuk bir sesle aman yeter bayıldısa. Sus şeytan sopa. Seni öldüreceğim. Ta sesi kot olsa. Kehaya Nikolis kızarmış suratıyla gülümsedi. Pantolonunun önünü düzeltip homurdandı. Anlat bre. Dediğim gibi başkaya, Necla Hanım'ın mobilyaları epey zarar görmüştü. Düzeltip çilavlamak bir aydan fazla zamanımı aldı. Yangın ortalığı sarmıştı. Her gece atını atlıyor, yağmur çamı demeden konağa gidiyor, açık bırakılan arka kapıdan giriyordum. Necla Hanım beni bekliyordu. Güzel kokulu ipek vücudu arzudan yanıp tutuşuyordu. Hiç konuşmadan odada sarmaş dolaş oluyorduk. Birisi, ya o kerata kaymakam diye sordu. Onu ben de bir iki defa kadına sordum. Bacaklarını üzerime atıp endişe etme Levent'im, onu yatırdım derin uykuda dedi. O sırada bir kadın sesi duyuldu. Açılın yemekler geliyor. Ellerinde iki yemek dolu toprak çanaklarla kadınların geldiği görüldü. Erkekler buraya buraya diye bağırışıyorlardı. Kadınlar neşeyle sabır ve sebat ipomone diye karşılık veriyorlardı. Sabaha kadar yetecek bol yemek vardı. Kimi eller kadınların popolarını uzanıp okşarken kimileri ıslık çalıp gülüyordu. Ve bu koca adamlar kudurmuş hayvanlar gibi yemeklere saldırdılar. Bu dünyada iyi kötü her şey geçicidir. Kilisenin açılış töreninde eğlenceleri bitti. Şarkılar ve oyunlar sustu. Ve oturun yiyelim efendi odasınlar da bitti. Hürriyet, adalet, müsavat sevinci de bitti. Efendiler efendi olarak kaldılar. İşçiler de eskiden olduğu gibi işlerine gitmeye başladılar. Bir ayaklanmaya millet canlı başla katılmazsa o iş olmaz. Yüzyıllar süren baskıdan bıkıp o an için pastayı vermek de ayaklanma değildir. Halk ya bıkkınlıktan böyle yapar ya da ilgisiz kalır. Milletin daha da zor zemin içmesi iki savaşta. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı binlerce insanın ölmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu. Millet daha çok ezilecek, aç kalacak, sefil düşecek, ihanete uğrayacak ve millet olarak yeryüzünden silinmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Ve bir gün içinden küçük bir esnaf olan Arnavut Ali Rıza ile okuma yazması olmayan Arnavut annesi Zübeyde'nin oğlu Atatürk'ü çıkaracak ve o bu milleti kuracaktı. Şimdi millet bayram yapıyor, rakı içiyor ve ağzına takılan ne demek olduğunu anlamadığı sloganları belki de korkudan bağırıp duruyordu. Çünkü yüzyıllar süren kültürsüzlük, ezilme, sömürülme ve boş inanç halkın sağduyusunu bulmuş, ruhunu ve beynini kurutmuş, onu robot haline getirmişti. Daha sonra Türklerin atası diye anılacak olan ve okulda adını Kemal denen fakir çocuğu Mustafa Fesleri ezdi. Tekkeleri ve ferajeleri yaktı. Hocaları astı. Okullar kurdu ve halkı düşünebilmesi için okuma yazma öğrenmeye zorladı. Türkiye'yi kurtardı. Ama vakitsiz öldü ve planları ortada kaldı. Diğerleri ya korktular ya da istemediler. Kendi çıkarlarını halkın çıkarları önüne koydular. Ve ihanete uğrayan halk yeniden talihsizliğe düştü. Salı sabahı despotun eleyenlerini uğurladılar. Altı kürekli kayaya binip Halikarnassos'un yolunu tuttular. Ev sahipleri mutlu bir halde verandada oturuyorlardı. Yalnız Alkiniydes'in içinde belli belirsiz bir üzüntü vardı. Çünkü bütün bu hareketlilik, sohbet, eğlence keyfi onun yalnızlığı ve çaresizliği için geçici bir çözümdü. Anneleri üç oğluyla kızına ve iki gelinine baktı. Çocuklarımla konuşmak istiyorum. Salona geçelim. Sıcaktır orası anne, dedi Nikolas. Ama yine de sen nasıl istersen. Kalktılar. Merdivenleri çıktılar. Büyük salona girip oturdular. Büyük hanımefendi hemen konuya geçti. Sizinle iki mesele hakkında konuşacağım. Kefalık çiftliği hakkında. Babanızın koymuş olduğu 5 yıllık zaman doldu. Ve çiftliği emeğe teslim etmek zamanı geldi. Nikolas, teslim edelim, dedi. Şimdi hepimiz bir aradayız. Halikarnassos'a gidelim, teslim kağıtlarını hazırlayalım. Kadın, öyle olsun, dedi. Biraz durdu. Bir şey daha söylemek istiyordu ama dili sürçmüştü. Tekrar konuştu. Hiçbirinizin bilmediği bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi artık bir mani ifade etmese de babanızın emine ne kadar değer verdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Elbisesinin üzerine sarkan siyah başörtüsünün ucuyla hafifçe yüzünü sildi. Bir gün babanız bana, bu emin Maria eşi az bulunur bir gençtir. Bize olan bağlılığı ve sevgisi bir ara, verdiğim her işi mükemmel olarak yapıyor. Kızımız evimi yaşasaydı Mirto'yu eminle evlendirirdim, dedi. Mirto'nun ağzından öksürüğü andıran bir ses çıktı. Bütün vücudu titredi, ayağı fırladı ve odadan çıktı. Hepsi şaşırdılar, birbirleriyle bakıştılar. Anneleri sordu. Ne oldu, niçin Mirto böyle yapıp çıktı? Alkiveris, beni bağışla anne, dedi. Ama bana öyle geliyor ki Mirto alındı. Böyle güzel bir ağ kızının bir yörük ile evlenmesi. Mirto isteseydi istediği aristokrata varırdı. Onu bir küçük doktora aradınız. Thomas kötü adamdır demiyorum ama yemedi. Ve görüyoruz, söylemiyor ama mutlu değil. Babanız zenginliğe değil, insanlığa değer verirdi. Ben de babanıza senin gibi öyle deyince bana durdu ve ama Maria, ben de süngerci çocuğuyum. O da süngerci. Ben zenginlikten çok insanlığa bakarım ve emin insandır. Thomas'a gelince, küçük bir doktor da doğru ama senin de söylediğin gibi gençtir ve ciddidir. İyi doktor olacaktır. Saygılı ve sabırlı insandır. Mirto'nun acayipliklerine katlanacaktır, demişti. Biraz sustu. Nike'ye döndü ve tatlı bir sesle, güzelim Nike, git bak lütfen, Mirto'yu yapıyor. Söyle ona burada bulunmasını istiyorum. Çünkü ciddi bir şey söyleyeceğim. Her zaman yardımı hazır Nike çıktı ve az sonra dönerek Mirto'nun banyo yapmak için mağaraya gitmiş olduğunu söyledi. Arkeviye de hafifçe gülerek, bu ona iyi gelir, dedi. Seni dinliyoruz anne. Senden bahsedeceğim Arkeviye'di. Benden mi? Ama madem köyle kimseye durdurabilir. Annesi hemen söze başlamadı. Oğluna sarı saçlarına ve sakalına, birçoğununki gibi tatlı bakışı, deniz mühendisiyle gözlerine baktı. Heyecanından ve sevgisinden hiçbir şey belli etmedi. Çocuklarımın aile işlerine karışmak hoşuma gitmiyor. Bununla beraber anneniz olduğumu, ailemizin adını korumak gerektiğini ve bundan sorumlu bulunduğumu da unutmuyorum. Eğer bir gün insanların sizin hakkınızda çirkin konuştuklarını duyarsam, size samimi söylüyor, o zaman ölmeyi tercih ederim. Ne siz çocuklarıma ne de sizin çocuklarınıza ailemizin adını çamura bulamalarına, yani milletin ağzına düşmelerine izin vermeyeceğim. Çocukları annelerinin bütün sözlerine katıldıklarını ve babalarının adının onlar için de kutsal olduğunu belli etmeye çalıştılar. Kadın o zaman daha yüksek sesle, madem ki öyle, dedi, o halde niçin ona saygı göstermiyor, onun gibi hareket etmiyorsunuz? Çocuklar itiraz ettiler. Ağlara yakışacak şekilde hareket ettiklerini, insanlara iyi davrandıklarını ve herkes tarafından sevilip sayıldıklarını söylediler. Anneleri başka türlü düşünüyordu. Zenginliklerini artırmaya çalışmadıklarını ve bu zenginliği elde tutmak için itina göstermediklerini, Ve dahası başka kadınlarla düşüp kalkarak babalarının adını ve annelerinin şerefini lekelediklerini. Aris bu hayran olması anne karşısında utandığını hissediyordu. Gülizar ile olan ilişkisini duymuş muydu yoksa? Annesinin yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Gülizar'ı çiftliğe almayacaktı. Şehvetin ve sevişmenin tadını almış olduğundan ona Bodrum'da bir ev tutacaktı. Nikolas da Katinka ile olan kendi macerasını hatırlamıştı. Ama mazereti hazırdı. Babasının adını yaşatmak için çocuğu olsun istemişti. Görünüşte kıl kıpırdamayan tatlı tatlı gülümseyen Alkiviadis altın tabakasını açtı. Adının baş harflerini taşıyan altın takımına bir sigara takarak yaktı. Yakarken de yan gözle karısına baktı. Katerina'nın yüzü kasılmış ve siyah gözleri bir noktaya dikilmişti. Uzun gül saçları abonaz gibi parıldıyordu. Alkiviadis, gebelik onu daha da güzelleştirdi diye düşündü. Ve kanının arzuyla karıncalaştığını hissetti. Annesi, bir ağanın hakları vardır diye sözlerini sürdürdü. Ama görevleri de vardır. Halktan bir uygunsuz bir iş yapsa, halk bu dersin, omuzlarını kaldırır geçersin. Ama sizler, İraklis Mandakasa'nın çocuklarısınız ve bütün milletin gözleri sizde. Seninki davranış değil Alkiviadi, milletin ağzı var, konuşuyor, inanmadı. Ta ki gözlerimde görünceye kadar. Ne gördün anne, hoşuna gitmeyen ne yaptın? Kadınlar ve kızlarla biraz çokça uğraştımsa, bunu bulunduğum mevki öyle gerektirdiği için yaptım. Ailenin reisiyim. Senin beni yanlış anlamaman gerekirdi. Her hareketimi, her sözümü bilmeden takip edenler yanılıyorlar. Seni de etkiliyorlar. Katerina, beni mi söylemek istiyorsun diye patlayıverdi. Öyle işte, annemle konuştum. Sen işlerin ustalarını ve kahyalarını bırakmışsın. Senden çalıyorlar. Senin hiç umurunda değil. Beni, karımı gördüğün yok. Bütün o kadınlarla beni rezil ettin. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Çünkü ne düşündüklerini biliyorum. Benim için hayatı çekilmez hale getirdin. Bunları anneme söyledim. Kendisini zor tutan Alkiviadis gülümseyerek yumuşak bir sesle konuştu. Yanılıyorsun Katerina. Senin hayal gücün, sinirlerin ve tedavisi mümkün olmayan kıskançlığın her şeyi büyütüyor. Şüphecilik senin ikinci tabiatın haline geldi. Çok kere kendi evimde, bu adada serbest olmadığım, takip edildiğim duygusuna kapılıyorum. Olmaz vallahi böyle muameleye layık değilim. İzinde vermen, yeter. Katerina soğukkanlılığını kaybetti. Bağırarak ellerini kollarını sallamaya, kadınların isimlerini saymaya başladı. Gerginlikten, itiraz ve kızgınlığından gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Bu iri kara ağzında nefret okunuyordu. Sakin yüzü kızgınlıktan kızarmış olan Alkiviadis ona bakmadan ''Senin gibi kendimi kaybetmek istemiyorum.'' diye konuştu. ''Dedim ya, huy edinmişsin. Tabii bir de karakter ve terbiye meselesi bu ve benim sana saygım var. Görüyor musunuz, beyefendi hem beni kışkırtıyor hem de saygımı söylüyor.'' diye bağırdı Katerina ve elini şiddetle masaya vurdu. ''Beni ne zaman saydın beyefendi ve terbiyene gelince seninkinden aşağı değildir.'' Alkiviadis hafifçe omuzlarını silkti. Bir şey söylemedim. Niki Katerina'ya sarılmış, onu yatıştırmaya çalışıyordu. Bu halin heyecanlanma niye olmaz Katerina? Bırak beni Niki lütfen. Bugün artık her şey açıklığa kavuşmalı son olarak. Ya iyi bir eş ve baba olur ya da... Annelerin yumuşak bir sesle Katerina dedi. Durumu anlıyorum ama senden rica ediyorum. Bizi yalnız bırak, konuşalım. Karşı çıkarak işleri kötüleştirme. Bir anne olarak vazifelerim var. Hem sadece bu değil Niki. Odanıza gidin, rica ediyorum. Kalktılar. Katerina kapıda başını çevirip dedi ki, benim vazifelerim olduğunu söylüyorsun anne. Kabul ediyorum. Bunları yerine getiriyorum. Ama beyefendinin vazifesi yok mu? Çıktı ve büyük hanımefendinin tabii var ama bunu bilmesi gerek diyen sözlerini belki de duymadı. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Nikolas ve Aris meselenin sadece Alkiviadis ile ilgili olduğunu görüp rahatlamışlardı. Ve Alkiviadis üzgün bir halde, ''Nasıl oldu da bu kötü durumları düşmeyi başardık? Ona ne oldu bilmiyorum. Kıskançlık, sinir, histeri, bağırıp çağırmalar, yanılma üstüne yanılma, kötülük. Bazen benden nefret ediyor diye düşünüyorum.'' dedi. ''Düşün Alkiviadi, bütün bunlara sebep belki de sensin. Size açıkça söylüyorum.'' Senin başka kadınlarla yaptığını babanız bir kere bile yapmış olsaydı gözümden düşerdi ve ben de dünyanın en mutsuz kadını olurdum. Bağışla anne ama aşırılığa kaçıyorsun. Gururun yüzünden yumuşamak elinden gelmiyor. İnsanların zaaflarını görmezden gelmek gerek. Affetmek gerek. Babanızın zaafları yoktu. Onları yenmişti. Onları hükmü altına almıştı.
Ayrım sonu.